Aydın 46, Yarınlar Bizim, Larry Collins, sayfa 398. Kral bir sustu, anlatacaklarının en önemli noktasına geldiğini belli etmek ister gibiydi. Bu profesör denen adam o üç nükleer aygıtın nerede ve ne durumda olduğunu biliyordur diye devam etti. Yukarıdan bir yardım bekler gibi gözlerini havaya doğru kaldırmıştı. Profesörümüzü bizi bu silahların olduğu yere götürmeye zorlayacağız. Başını üçüncü timin elemanlarına çevirdi. O kısımda herhangi bir silah olmadığını tahmin ediyoruz dedi. Bu bakımdan herhangi bir direnişle karşılaşma ihtimaliniz çok az. İçeri giren ilk operatör elindeki MC-5'i rastladı. İlk İranlının karnına dayayıp profesörün nerede olduğunu soracak. Cevap vermeyi reddeder veya İngilizce bilmiyor olursa hemen işini bitirip bir başkasına geçersiniz. Bunların çoğu ilim adamı, okumuş insanlar. Devrim muhafızları gibi fanatik değillerdir. Önlerine birkaç örnek koyunca konuşmak istemeyenlerin arasından birkaçının dili çözülecek, profesörü işaret edeceklerdir. O zaman o adamı üç nükleer silah bulmak için size yardımcı olmaya, aranıza katılmaya davet edersiniz. Operatörlerden biri ya reddederse diye sordu. İşte o zaman Bay Duffy ile ben ortaya çıkacağız. Ya siz ikiniz de ikna edemezseniz? Maalesef o da yerdeki ötekilerin akıbetine uğrar. Bay Duffy bu işi yapacak gönüllü bulmaya çalışır. Veya öteki kapıları uçurup onların yerini kendimiz buluruz. Üçüncü timin komutanı bu üç nükleer silahın durumu hakkında ne biliyoruz? Onları alıp giderken veya uçakta patlaması ihtimali var mı acaba diye sordu. Crowley Lechstein'a döndü. Doktor Stein, bizim en önemli nükleer silah uzmanlarımızdan biridir dedi. Bu soruyu ona sorabilirsin. Stein bu taktiğimi başını hafifçe sallayarak geçiştirdi ve orada olup bitenler hakkında bilgilerimize dayanarak size şunu temin edebilirim ki bu silahlar henüz ateşleme safhasına gelmemiştir. Siz oradayken veya uçaktayken patlatılmaları da mümkün değildir diye açıklama yaptı. Bir yandan da team komutanının yüzünde bir rahatlama olduğunun farkındaydı. O aygıtların içindeki metalik formda plütonyum 239'dur diye devam etti. Bu ağır, sabit, oturmuş bir metaldir. Gamma ve alfa ışınları yayarlar ama bizim meşgul olacağımız silahlardaki miktar herhangi bir tehlike doğuracak ölçüde değildir. Ayrıca elinizde içi bakır kaplı kutular olacak. Bombaları bulur bulmaz bu kutuların içine koyacaksınız. Bunlar dışarıya herhangi bir zararlı radyoaktif ışın yayılmasını önleyecektir. Crowley sözü yeniden aldı. Tamam dedi. Üçüncü ve dördüncü B-22 ikinci AC-130 bölgenin temizlenmesi işini bitirir bitirmez girişin etrafını güvenliği almak için öne arkaya yerleşeceksiniz. İlk göreviniz devrim muhafızlarından hayatta kalan olmuşsa onların icabına bakmak olacak. Sonra delta timleri içerideki işleriyle meşgul olurken herhangi bir şekilde rahatsız edilmemelerini sağlamak için güvenlik çemberi oluşturacaksınız. Saldırı timleri 3 aygıtı aldıktan sonra dışarı çıkıp kendi V-22'lerine yerleşince tim komutanı görevin tamamlandığını bildirmek için kırmızı yeşil kırmızı fişek ateşleyecek ve ellerindeki radyoyla da haber verecek. Bu andan itibaren 5 dakika içinde yerlerinizi terk etmiş olacaksınız. Her şeyi iyice anlatabildim mi? Her zamanki gibi Crowley açık ve net olarak anlatmıştı her şeyi. Sonra V-22 ve AC-130'un pilotlarına ve uçuş ekibine doğru yürüdü. ''Bu operasyondaki rolünüz çok kritiktir beyler.'' diye söze başladı. ''Biraz evvel anlattığım plan çerçevesi içinde birlikte çalışmamızı, her şeyi berbat edecek bir çarpışmanın olmaması için son derece dikkatli olmanızı istiyorum.'' Sonra yeniden orta yere geldi. Tamam arkadaşlar dedi. Her şeyi iyice ezberleyip gözü kapalı yapacak hale gelene kadar bir gün durup bir gün tatbikatını yapacağız. İlk tatbikat mermisiz olacak. İkincisinde AC-130'lar hakiki mermi kullanacak. Birinci ekip ile keskin nişancılar da tatbikat arasında istihkam birliği gece çalışıp AC-130'ların darmadağın ettiği maketleri yenileyecek. İlk tatbikat bu gece tam 23.00'da. McCarran pistini incir dikmiş gibi kullanacağız. 5 gün ve 3 gece süren tatbikattan sonra Crowley, Jim Duffy'yi alıp V-22'lerden biriyle McCarran'a götürdü. Bu geceki tatbikatta içeri girip çıkmamız 4 dakika sürdü. Çok iyi bir sonuç dedi. Ancak hala o çelik kapıların arkasında ne olduğunu bilmiyoruz. Bu operasyon zaviyesinden büyük bir boşluk tabii. Her şeyi avucumun içi gibi öğrenmeden, bir yere saldırıya geçmeden nefret etmeme rağmen bu işte başka seçeneğimiz yok. Böylece harekete geçmek lazım. Duffy haklısın diye karşılık verdi. Bundan sonraki adımımız ne olacak? Adamları, teçhizatı ve uçakları alıp İncirli'ye gideceğiz. Harekat üssümüz orası olacak. Bu adamlar ancak oraya vardıktan sonra bütün bu tatbikatların sahici şekle döneceğini anlayacak. İşler biraz karışacak, asapları gerilecek. İnşallah başkan bir an evvel harekat emrini verir. Duffy bu başkan kuvvet kullanma konusunda çok tedbirli diye cevap verdi. Ama Beyaz Saray'da yaptığımız son toplantıda bu konuda kararlı olduğu izlenimini aldım. Bıçak kemiğe dayanınca size haydi diyebilecek. Herhalde başkanların hepsi özel harekatı sever. Aksi fikirde olan biri çıkmamıştır bugüne kadar. Konvansiyonel harekatın aksine siyasi bir imza bırakılmadığından pek ortalığı karıştırmıyor, dünya kamuoyuna karşı kendilerini korumaları daha kolay oluyor. Sen hala bu işteki başarı şansımızın %100 olduğundan emin misin? Ya ne münasebet. İranların o çelik kapılar arkasında bizden ne sakladıklarını bilmediğim bir harekatta nasıl böyle bir şey söyleyebilirim? Bak ne diyeceğim. Sen Andrews'a dön, patronlarınla konuş, sonra perşembe sabahı Tampa'ya geri gel. O gün öğle yemeğinden sonra Türkiye'ye hareket ederiz. Turist kafilesinden söz ediyor gibi her şeyi ne kadar basite indirdin. Crowley Duffy'nin dizine vurdu. Daha iyisi arkadaş, bir sürpriz partiye gidiyoruz. Jimbo, Allah aşkına doktor raporu gönder. Allah'ın çölünde delta gücüyle senin ne işin var oralarda diye ısrar ediyordu Jack Lawrence. Sabahın 8'i olmasına rağmen 3. kahvesini içmekte olan Duffy başını salladı. Böyle bir şeyi nasıl yaparım dedi. Albay Crowley bu harekata girişmeyi benim ona verdiğim garanti sebebiyle kabul etti. Silahlar orada dediğim için gidiyor hepsi oraya. Ayrıca sana bir şey söyleyeyim Jack. Delta operatörleriyle bir arada olmak için can atıyorum. İçimdeki adrenalini harekete geçirdiler. Jim, Crowley ve arkadaşları oraya başkan öyle emretti diye gidiyor. Lawrence lafını kesti, telefonu çalmıştı. SİHA'daki harekat odasında İran'dan gelen uzay resimlerini takip eden nöbetçi memur arıyordu. Chantilly'deki UKD bürosundan gönderilen fotoğrafların geldiğini haber veriyordu. Aynı resimler Tampa'daki USSOCOM'a da yollanmış. Memur acayip diyordu. İranlılar orada kongre topluyorlar gibi. Bir sürü adam geliyor. İsterseniz gelip bakın. Duffy ile Lawrence hemen yerlerinden fırlayıp harekat dairesine koştular. Nöbetçi memur bu yeri gözlemeye başladığımızdan beri bir tek ziyaretçi bile gelmemişti diye anlatmaya başladı. Birdenbire bir saat içinde 3 kişi geldi. İşte 4. de geliyor diyerek Pastara'nın nöbetçi kulübesinden geçen bir Land Rover'ı işaret etti. Sonra Chantilly'ye seslendi. Bu arabayı büyütür müsün? Duffy arabanın tesisin önüne doğru gidip düzlükte duruşunu seyrediyordu. Arabanın etrafını bir karşılayıcı kalabalığı sarmıştı. Adam arabadan çıktı, oradaki adamların ikisiyle kucaklaştı. Sağ elini ilkin başına sonra kalbine götürüp etrafa İslami selam dağıttı. Arabadan inen adam tesisin kapısına yürürken Duffy bay bay diye söylendi. Bu adamı tanıdım galiba. Bahse girerim ki bu bizim Sait Ceylani olacak. Uyuşturucuların haracını toplayan adam. Mutlaka kendi topladığı parayla alınan şeyleri yakından görmek için gelmiştir. Monitörü kontrol eden memur, ötekiler bir bey bir Mercedes'le geldi dedi. Bana göre uçakla Zabol'daki piste indiler, oradan da buraya geldiler. Herhalde Tahran'dan geliyor olmalılar. Bu çok üst seviyede bir toplantı oluyor anlaşılan. Ne diye toplanıyorlar acaba? Yoksa programda bir sorun mu çıktı? O da olabilir diye mırıldandı Duffy. Yahut işler beklenildiğinden daha çabuk sonuçlanmıştır. Hesap ettiğimiz gibi 2 haftalık vaktimiz kalmamışsa. Ne olup bitiyor Allah bilir. Duffy binaya doğru yürümekte olan ve Ceylani'ye benzettiği figürü takip ediyordu. Bu parlak güneşli ikindi vaktinde çekilen resimler o kadar net ve temizdi ki adamın gölgesi bile görünüyordu. Birden aklına geldi. Mujun Peştu dediği de sık sık söylediği bir söz var. Allah gölgeni küçültmesin derdi. Ne fena, bugün orada olacaktı ki kim bilir kaç adamın gölgesi küçülmüş olurdu. Anlayamadım, bir şey mi söyledin? Bir şey yok, eski bir İran lafı aklıma gelmişti de. Saygı, huşu, korku, coşkunluk, nefret. Doktor Perviz Hannari her şeyi de hazır hale gelen birinci nükleer bombayı seyretmekte olan Gizli Operasyonlar Komitesi üyelerinin yüzlerinde bu hislerin hepsini ve ayrı ayrı görebiliyordu. Profesörün Kazakistan steplerindeki bir gece yarısı randevusuyla başlayan yolculuk hemen hemen bitmek üzereydi. Halit Operasyonu sonuncu kademesine giriyordu. Hanlari'nin etrafındaki adamlara nükleer fizik üzerinde söylev çekmeye niyeti yoktu. Zaten hiçbiri bir şey anlamayacaktı. Onları ilgilendiren bombanın nasıl çalışacağı değil, neler yapabileceğiydi. Hemen hemen bir deniz topu büyüklüğünde olan bitmiş bomba Hanlari'nin özel olarak hazırladığı bir kutuya yerleştirilmişti. Mugniye'nin nezareti altında Tel Aviv'e gitmek üzere gizlice Nablus'a götürülecek olan paket buydu. Kutu küçük bir seyahat çantası büyüklüğündeydi. Kutunun ön tarafı açılmış, komite üyelerinin görebilmesi için bomba ortaya çıkarılmıştı. Bomba kutunun içine sağlam bir şekilde yerleştirilmişti. Yan panel kapatılınca kilitlenecek, bomba emniyetli bir şekilde yerinde duracaktı. Hanlari seyircilere nükleer patlamayı sağlayacak, radyo sinyallerini alacak olan küçük anteni de gösterdi. Bir çiçek sapı gibi duruyordu bombanın üstünde. Kutunun kapağı bu siyah anteni dışarıda bırakacak şekilde yapılmıştı. Ondan sonra radyo sinyallerini alacak bataryayı ve oraya bağlanmış 3 renkli teli işaret etti. Bunların harekete geçmesiyle kondansatör Crit-Ron kombinezonunun 250 voltluk bir şarjla nötron bombasını patlatacağını anlattı. En sonra da bombaların yarım küresine yerleştirilmiş patlama noktalarını gösterdi. İçlerinden biri, yani burada yatan bu şey çalışmaya hazır mı demek istiyorsun? Patlayabilir mi? Evet, ama her şeyden evvel bizim gönüllü şoförümüzün evvelden tespit edilmiş radyo sinyallerini göndermesi şartıyla. Tarih Harmiyan'ı Londra'daki evinde öldüren vurucu hücum başı olan Sadık İzzettin, ne büyüklükte bir patlama olacak bu diye sordu. Bunu kesin olarak hesaplamak imkanımız yoktur diye cevap verdi Hanlari. Elimizdeki bombalardan birini denemeden bilemeyiz. Böyle bir şeyi yapmayı düşünmek bile çılgınlıktı. Bütün dünyaya bu bombalara sahip olduğumuzu ilan etmek olur bu. Ancak benim hesaplarıma göre 25-30 kiloton civarında bir patlama meydana getirecek. İzzettin, bu ne demektir diye ısrar etti. Bu bizim bombamızın Amerikalıların Nagasaki'ye attıklarından epey büyük olacağı anlamına gelir. İzzettin, Tel Aviv'e ne zarar verebilir diye devam ettirdi sorularını. Tel Aviv'i yeryüzünden silemez ama korkunç sonuçlar doğuracak. İsrailler için ikinci bir soykırım olacak. Hanlari etrafındaki komite üyelerinden üçünün yüzünde hainane bir tebessüm fark etti. Diğerlerinin bakışları boştu. Ellerindeki bu silahın dehşetinden şaşkına dönmüş gibiydiler. Komitenin başı olan Ali Muhtaryan, öteki 2 bombayı da hazırlamak ne kadar sürer diye sordu. Sabırla, dikkatle ve her şeyi doğru yaparak hiçbir riske girmeden her biri için 5'er gün yeter derken Hanlari bir yandan da burada harika işler beceriyoruz diye düşünüyordu. Ama adamların hiçbiri bizim ortaya koyduğumuz başarıyı, sıradan bir Sovyet top mermisinden her şeyiyle mükemmel bir atom bombası yaratışımızı görmüyorlar bile. Ne kadar üzüm verici. İngiltere'de, Amerika'da bu işi yapabilecekler var. Onlardan biri bizim yaptığımızı yapacak olsaydı o zaman şaşkınlıktan ağızları açık kalırdı. Profesör gayelerimizi aynen benimsemiş, bu pırıl pırıl ilim adamlarımızı rahat bırakalım, İstedikleri zamanı kendilerine verelim diye konuyu kapatmak istedi, saatine baktı. 5'e geliyor, yukarıya benim ofisime çıkalım da ne yapacağımızı konuşalım. Hepsi birden kendilerini iki kat yer altından üst kattaki odalara götürecek olan asansöre dolarlarken içlerinden birinin Washington dediği duyuldu. Bunlardan birini Washington'a götürecek bir yol bulunur mu? 46. ayrımın sonu. Sayfa 404.